Item 3, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 37. Makineleri vardı, gerçekten iki makine vardı onlarda. Makinenin birisi yankı yapan, derin bir kuyunun dibinde birikmiş olan eski suyu ve eski günleri arayan bir siyah kobra yılanı gibi midenin derinliklerine indi. Yavaş yavaş kaynayarak yüzeye çıkan yeşil maddeyi içiyordu. Karanlığı da içiyor muydu? Yıllardır birikmiş olan zehirleri emebilir miydi? Kör bir arayış içinde ve ara ara derinden gelen bir boğulma sesiyle sessizlik içinde kendini doyuruyordu. Bir de gözü vardı. Makinenin operatörü taktığı özel bir optik başlık sayesinde midesini boşalttığı kişinin ruhunun derinliklerini görebiliyordu. Acaba o gözler ne görüyordu? Söylemiyordu. Görüyordu ama gözün gördüklerini görmüyordu. Tüm bu işlem bir bahçede kuyu kazmaktan farklı değildi. Yatakta yatan kadın kazarken ulaşılan sert bir mermer tabakasını andırıyordu. Haydi delgiyi içeri itin, boşluğu doldurun. Yılan bir şeyleri emerek ortaya çıkarabilir belki. Operatör durmuş sigara içiyordu, diğer makinede çalışmaktaydı. Diğer makinede üzerinde kızıl kahve leke tutmaz tulumlu bir operatör tarafından yönetiliyordu. Bu makine vücuttaki tüm kanı pompalıyordu ve yerine taze kanla serum dolduruyordu. Suskun kadının üzerine eğilmiş bir şekilde her iki yoldan da temizlemeliyiz dedi operatör. Eğer kanı temizlemezseniz mideyi yıkamanın bir anlamı yok. O maddeyi kanda bırakırsak binlerce kez beyne tokmak gibi vurur. Beyin durur ve felç olur. Yeter, kes dedi Montag. ''Yalnızca demek istiyordum ki'' dedi operatör. ''Bitirdiniz mi?'' dedi Montag. Makineleri sıkıca kapattılar. ''Tamam, bitirdik.'' Montag'ın öfkesi onları etkilememişti bile. Karşısında durmuşlar, içtikleri sigaranın dumanı burun deliklerinden kıvrılarak gözlerine kadar yayılırken gözlerini kırpmıyorlardı. ''50 kağıt tutuyor.'' ''Önce siz neden bana onun iyileşip iyileşmediğini söylemiyorsunuz?'' ''Tabii iyi olacak. Bütün gerekli şeyler çantamızın içinde. Şu anda başka şey gerekmiyor. Söylediğim gibi, eskisini çıkartıp yenisini koyarsınız, olur biter.'' ''İkiniz de tıp doktoru değilsiniz. Niçin ilk yardımdan bir tıp doktoru göndermediler?'' ''Kahretsin.'' Operatör sigarasını dudaklarında oynattı. ''Biz bu tür olaylardan 9-10 tanesini bir gecede hallederiz.'' O kadar çok oluyordu ki birkaç yıl önce özel makineler yaptık. Tabii optik mercekler yeni, geri kalanlar eskiden vardı. Bu tip olaylarda tıp doktoruna gerek yoktur. Gereken sorunu yarım saatte temizleyecek, işten anlayan iki becerikli adamdır. Sonra kapıya doğru ilerledi. Gitmemiz gerek. Kulaklığımızda yeni bir çağrı var. Buradan 10 blok ötede. Gene birisi ilaç kutusunun kapağını fırlatmış. Eğer tekrar ihtiyacın olursa çağır. Onun sakin olmasını sağla. Uyarıcı ilaç verdik ona. Uyanınca acıkacak. Hoşça kal. Adamlar çizgi gibi dudaklarındaki sigaraları, şişen engerek gibi bakan gözleriyle makine ve tüplerden oluşan yüklerini topladılar. Melankoli sıvısını ve atsız çamur gibi maddeyi çantaya koyarak kapıdan çıkıp gittiler. Montag bir koltuğa gömüldü ve kadına baktı. Kadının gözleri kapalıydı. Nazikçe elini uzattı, ılık nefesini elinin tersinde duymak istedi. Mildred dedi sonunda. Ne kadar çok insan var diye düşündü. Bizim gibi milyarlarca insan var, ne kadar fazla. Kimse kimseyi bilmez. Yabancılar gelip seni rahatsız ederler. Yabancılar gelir yüreğini kesip alırlar. Yabancılar gelir kanını alırlar. ''Aman tanrım, bu adamlar da kimdi? Onları hayatımda hiç görmedim.'' Yarım saat geçti. Kadının içindeki kan yeniydi ve ona yeni bir şeyler kattığı anlaşılıyordu. Yanakları pembe, dudakları canlı ve renkliydi. Yumuşak ve gevşemiş görünüyorlardı. Onda başka birinin kanı vardı. Keşke bir başkasının eti, beyni ve belleği de olsaydı. Keşke onun beynini alıp kuru temizleyiciye götürüp ceplerini boşaltıp buhara tuttuktan ve temizledikten sonra yeniden kolalayıp sabahleyin geri getirebilselerdi. Keşke. Montag kalktı ve gecenin havası içeri girsin diye perdeleri çekti, pencereleri açtı. Saat sabahın ikisiydi. Clarice McClellan'ı sokakta görmesinden, eve dönüşünden ve karanlık odada ayağını cam şişeye çarpmasının üstünden sadece bir saat mi geçmişti? Yalnızca bir saatti ama dünya eriyip küçülmüş, sonra yeniden renksiz bir biçimde ortaya çıkmıştı sanki. Clarice'in evinin önündeki ay ışığının renk verdiği çimenlere evden gülüşmeler yayılırken babası, annesi ve amcası sakin, içten bir şekilde gülüyorlardı. Gülüşleri rahat, yürekten ve zorlamasızdı neyse ki. Tüm öteki evler karanlığa gömülmüşken gecenin geç saatlerinde ışıl ışıl aydınlatılmış bu evden sesler geliyordu. Montag sesleri duydu, konuşuyorlar, konuşuyorlar, susuveriyorlar, konuşuyorlardı, örüyorlardı, aralarındaki hipnotik ağı tekrar örüyorlardı. Montag cam kapıdan başka hiçbir şey düşünmeden çıkıp bahçeyi geçti. Konuşulan evin dışında gölgede durdu. Kapılarını hafifçe vurup içeri girmeme izin verin, hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece dinlemek istiyorum. Neler söylüyorsunuz diye fısıldamayı düşündü. Fakat bunun yerine üşüyüp yüzü buzdan bir maske kesilirken içeriden gelen bir adamın sesini ''Amca mı?'' ayakta durup dinledi. Bununla birlikte çağımız kullanılıp atılan kağıt mendil çağı. Burnunu bir kişiye sil, buruşturup at. Başka birine al, sil, buruştur at. Herkes bir diğerinin eteğine siliyor. Tuttuğun takımın bir programı senin elinde olmazsa, adlarını bilmezsen onlara nasıl bağlanabilirsin? Sahada ne renk forma giyeceklerini bilmemiz gerekmiyor mu? Montag evine döndü, pencereyi açık bıraktı. Mildred'i kontrol etti. Dikkatlice üstündeki çarşafın kenarlarını sıkıştırdı ve sonra ay ışığı elmacık kemiklerine ve alnındaki kırışıklıklara vururken yattı. Gözlerine süzülen ay ışığı birer gümüş perde oluşturuyordu. Bir yağmur damlası, Clarice. Bir diğer damla, Mildred. Bir üçüncü, amca. Dördüncü, bu geceki yangın. Bir Clarice, iki Mildred, üç amca, dört yangın. Bir Mildred, iki Clarice, bir, iki, üç, dört, beş Clarice, Mildred, amca, yangın, uyku hapları, adamlar, kullanılıp atılan mendiller, etekler, sil, buruştur, at. Clarice, Mildred, amca, yangın, haplar, mendiller, sil, buruştur, at. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, yağmur, fırtına, amca gülüyor. Aşağıya inen gök gürlemeleri, tüm dünya boşalıyordu. Ateş volkan gibi fışkırıyordu. Sabaha doğru her şey gümbürdeyerek taşan bir nehir gibi akıp gidiyordu. Artık hiçbir şey bilmiyorum dedi Montag. Dilinin üstündeki şekerli uyku ilacı erimeye başlamıştı. Sabah 9'da Mildred'in yatağı bomboştu. Montag aceleyle kalktı, kalbi küt küt atıyordu. Koşup hole indi ve mutfak kapısının önünde durdu. Gümüş kızartma makinesinden tost ekmeği fırladı. Örümcek gibi olan metal el ekmeği yakalayıp erimiş yağa batırdı. Mildred tostun tabağa sunulmasını izliyordu. Her iki kulağında da saati haber veren elektronik arılar vardı. Aniden baktı ve onu gördü, başını salladı. ''İyi misin?'' diye sordu Montag. Deniz kabuğu kulak yüksüklerindeki 10 yıllık çıraklık döneminde dudak okumada uzmanlık kazanmıştı Mildred. Tekrar başını salladı. Kızartma makinesi için başka bir ekmek dilimini hazırladı. Montag oturdu. ''Niye bu kadar acıkmışım bilmiyorum.'' dedi karısı. ''Sen?'' ''Ben açım.'' ''Dün gece.'' diye başladı Montag. ''İyi uyuyamadım, kötü hissediyorum.'' dedi Mildred. ''Tanrım, açım. Bir türlü anlam veremiyorum.'' ''Dün gece.'' dedi Montag tekrar. Mildred onun dudaklarını izliyordu. ''Ne oldu dün gece?'' ''Hatırlamıyor musun?'' ''Neyi? Çılgın bir parti mi vermiştik? Ya da başka bir şey mi? Kendimi akşamdan kalma gibi hissediyorum. Tanrım, açım. Kim var burada?'' ''Birkaç kişi.'' dedi Montag. ''Ben de öyle tahmin etmiştim.'' dedi. Bir yandan tostunu çiğniyordu. ''Ekşimiş midem, fakat her şeyi çıkarmış gibi açım. Umarım partide budalaca bir şey yapmamışımdır.'' ''Hayır.'' dedi Montag sakince. Tost makinesi onun içinde tereyağlı bir ekmek hazırlamıştı. Montag eliyle tuttu, kendini minnettar hissetmişti. ''Sen pek fena gözükmüyorsun.'' dedi karısı. Öğleden sonra geç saatlerde yağmur yağdı. Tüm dünya koyu griydi. Montag koridorda ayakta duruyordu. Üzerinde turuncu semenlerin parladığı rozetini taktı. Uzun bir süre klimanın deliğine bakarak durdu. Karısı televizyon odasında okuduğu senaryoyu bırakıp ona ''Hey, adamım düşünüyor'' dedi. ''Evet'' dedi Montag, ''seninle konuşmak istemiştim.'' Sustu, sonra ''Dün gece şişendeki tüm hapları yutmuşsun'' dedi.
''Ah, ben böyle bir şey yapmam'' dedi Mildred, şaşırmıştı.
''Şişe boştu.''
''Ben böyle bir şey yapmam. Neden böyle bir şey yapayım ki?'' diye sordu Mildred.
''Belki de önce iki hap aldın, unuttun ve iki tane daha aldın. Yine unuttun, iki daha aldın. Sonra uyuşuk durumdayken 30 ya da 40 tane alıncaya kadar devam ettin.''
''Söylesene, neden böyle aptalca bir şey yapmak isteyeyim?''
''Bilmiyorum'' dedi Montag. Mildred kocasının gitmesini bekliyordu besbelli.
''Yapmadım. Milyarlarca yıl geçse bile asla'' dedi.
''Peki, öyle diyorsan öyle olsun.''
Mildred, ''Kadın da böyle diyor'' diyerek senaryosuna döndü.
''Öğleden sonra televizyonda ne var?'' diye sordu bıkkınlıkla Montag. Mildred senaryosundan başını kaldırıp bir daha bakmadı.
10 dakika içinde duvardan duvara ekranda gerçekleşen bir oyun bu. Benim bölümümü bu sabah göndermişler.'' Birkaç kutu kapağı göndermiştim onlara. Bir bölümü eksik olarak senaryoyu yazmışlar. Yepyeni bir fikir. Evdeki kişi, yani ben, eksik bölümüm. Oyun o bölüme gelince hepsi bana bakacaklar ve ben de cümleleri söyleyeceğim. İşte burada. Örneğin adam diyor ki, bütün bu fikir için sen ne düşünüyorsun Helen? Sahnenin ortasında oturup bana bakacak. Ben de diyeceğim ki, sustu ve parmağını satırların altında gezdirdi. ''Bence çok iyi. Sonra oyun sürecek. Sen de hemfikir misin Helen?'' diye sorana kadar. ''Ben de elbette diyeceğim. Eğlenceli değil mi Guy?''
Montag holde durmuş ona bakıyordu.
''Gerçekten eğlenceli'' dedi karısı.
''Oyunun konusu ne?''
''Sana şimdi anlattım. İşte şu kişiler var. Abları Bob, Ruth ve Helen.''
''Evet.''
''Gerçekten eğlenceli. Dördüncü duvarı da satın alıp monte ettirirsek daha da eğlenceli olur. Dördüncü duvarın sökülüp duvar TV'si olabilmesi için ne kadar zamanda para biriktirebiliriz? Sadece $2000 gerekiyor.
Bu benim yıllık gelirimin 1/3.
Ama sadece $2000 diye tekrarladı Mildred. Bazen beni de düşüneceğini sanırdım. Eğer dördüncü duvarımız olursa bu oda bizim değil de egzotik insanların odaları gibi olur. Bazı şeyler olmasa da idare edebiliriz.
Zaten 3. bölümü ödemek için bazı şeyleri eksik yaşıyoruz. Daha 2 ay oldu yaptıralı, hatırlıyor musun?
Hepsi bu kadar mıydı?
Uzunca bir süre oturduğu yerden ona baktı.
Peki, güle güle sevgilim dedi.
Hoşça kal dedi Montag, sonra durdu ve dönerek oyunun sonu mutlu mu bitiyor diye sordu.
Oraya kadar okumadım.
Montag geldi, son sayfayı okudu, başını salladı, kağıtları katladı ve karısına geri verdi. Yağmur yağarken evden dışarı çıkıp yürüdü. Yağmur incelmeye başlamıştı ve kız başı yukarıda kaldırımın orta yerinden yürüyordu. Yüzüne tek tük damlalar düşüyordu. Montag'ı gördüğü zaman gülümsedi.
Merhaba.
Montag da merhaba dedi ve sonra şimdi ne yapmaya çalışıyorsun?
''Ben hala çılgınım. Yağmur çok güzel. Yağmurda yürümeye bayılıyorum.''
''Ben pek hoşlanacağımı sanmıyorum.'' dedi Montag.
''Deneseydin hoşlanabilirdin.''
''Hiç denemedim.''
Kız dudaklarını yaladı. ''Yağmurun tadı bile güzeldir.'' dedi.
''Sen ne yaparsın? Gezinip etrafındaki her şeyi bir kez dener misin?''
''Bazen 2 kez.'' dedi ve elindeki bir şeye baktı.
''Orada ne var?'' diye sordu Montag.
''Sanırım yılın son kara hindiba çiçeği bu. Mevsimin sonunda çimlerin arasında bunu bulabileceğimi sanmıyordum. Çenenin altına hiç sürüldüğünü duydun mu? Bak.'' Gülerek çenesine çiçeği sürttü.
''Niçin?'' diye sordu Montag.
''Eğer tozları yapışırsa bunun anlamı ben aşığım. Yapıştı mı?''
Montag'ın bakmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu.
''Evet.'' dedi kız.
''Çenenin altı sapsarı.
İyi, şimdi sen dene.''
''Bende olmaz.''
İşte diyerek kız kara hindiba çiçeğini Montag'ın çenesinin altına sürmüştü bile.
Montag geri çekildi, kız gülüyordu.
''Dur, kıpıldama.''
Kız eğilip çenesinin altına baktı ve kaşlarını çattı. dedi Montag.
Ne ayıp dedi kız. Sen hiç kimseye aşık değilsin.
Evet aşığım.
Hiç belli olmuyor.
Hem de çok aşığım.
Montag yüzüne sözcüklere uygun bir anlam vermeye çalıştı ama öyle bir yüz yoktu.
Aşığım.
Oh lütfen öyle bakma.
O kara hindiba çiçeğinde suç dedi Montag. Hepsini kendinde kullandım. Bana tozu kalmadı. Bende işe yaramadı.
Tabii ki bundan olmadı. Şimdi seni üzdüm. Bunu görebiliyorum. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm.
Kız Montag'ın dirseğine dokundu. Hayır hayır dedi Montag, ben iyiyim.
Gitmeliyim, beni bağışladığını söyle. Bana kızmanı istemem.
Kızgın değilim. Üzgün, evet.
Şimdi psikiyatristimi görmeye gitmeliyim. Onlar beni gönderiyorlar. Söylemek için bir şeyler uyduruyorum. Benim için ne düşündüğünü bilmiyorum. Benim bildik bir soğan olduğumu söylüyor. Ben de onu kabuklarımı soymakla uğraştırıyorum.
Senin bir psikiyatriste ihtiyacın olduğuna inanmaya başladım dedi Montag.
Sen buna inanmıyorsun.
Montag bir soluk aldı, bıraktı ve hayır inanmıyorum dedi sonunda.
Psikiyatrist niçin dışarı çıktığımı, ormanda bisikletle dolaştığımı, kuşları seyrettiğimi ve kelebekleri topladığımı bilmek istiyor. Bir gün sana koleksiyonumu göstereceğim.
İyi olur.
Onlar bütün vaktimi nasıl geçirdiğimi bilmek istiyorlar. Bazen sadece oturup düşündüğümü söylüyorum. Fakat ne düşündüğümü anlatmıyorum. Onları kızdırıyorum. Bazen de başımı böyle yukarı kaldırıp yağmur tanelerinin ağzımın içine düşmesinden hoşlandığımı anlatıyorum. Aynı şarap tadı var, sen hiç denedin mi?
Hayır, ben...
Beni bağışladın değil mi?
Evet. Montag konuyu düşündü. Evet, bağışladım. Nedenini Tanrı bilir. Tuhafsın, insanı kızdırıyorsun. Yine de kolay bağışlanıyorsun. 17 yaşında olduğunu söylemiştin değil mi?
Evet, gelecek ay.
Ne kadar garip, ne kadar tuhaf. Benim eşim 30 yaşında. Bazen sen ondan daha yaşlı gibisin. Bunun içinden çıkamıyorum.
Siz kendiniz de biraz tuhafsınız Bay Montag. Bazen sizin itfaiyeci olduğunuzu unutuyorum bile. Şimdi sizi yeniden kızdırabilir miyim?
Devam et.
Nasıl başladı bu? Nasıl girdiniz bu işe? Bu işi nasıl seçtiniz ve bu mesleğe sahip olmayı nasıl düşündünüz? Siz diğerlerine benzemiyorsunuz. Birkaçını tanımıştım, biliyorum. Konuşurken yüzüme bakıyorsunuz. Dün gece ay hakkında bir şeyler söylediğimde aya baktınız. Diğerleri bunu asla yapmazdı. Diğerleri ben konuşurken terk edip giderdi ya da tehdit ederlerdi. Kimsenin bir başkasına ayıracak zamanı yoktur. Bana katlanan ender kişilerden birisin. İşte bu yüzden senin itfaiyeci olman çok garip. Sana pek uymuyor her nasılsa.
Montag bedeninin ikiye bir bölümünün sıcağı, bir bölümünün soğuğa, bir bölümünün yumuşaklığa, bir bölümünün sertliğe bölündüğünü hissetti. Titreyen ve titremeyen iki yarı üst üste durmuş birbirini öğütüyordu. Randevuna koşsan iyi olur dedi Montag.
Ve kız onu orada yağmurda dururken bıraktı, koşarak uzaklaştı.
Montag uzunca bir süre sonra kımıldayabildi. Sonra yavaş yavaş yürüdü, başını birkaç saniye için yağmura doğru kaldırdı ve ağzını açtı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 50.